Ayrım 20.
Fatımiler sadece Afrika ve Akdeniz sahillerinde etkinlik kurmakla kalmıyorlardı. Aynı zamanda Mısır'ı ele geçiriyor, Şam'ı alıyor, güneyde Kızıldeniz'e, Hicaz'a ve Yemen'e kadar uzanıyorlardı. Ne var ki Halife el-Mustansır'ın dönemi olan 1036 yılı ile 1094 arasında Fatımilerin çöküşü başlıyordu. Bu dönemde el-Muiz bin Badis tekrar Sünniliğe dönerek ayaklanıyordu. Bu ayaklanma sonucu İfribiyya ellerinden çıkıyordu. 1061 yılında Normanlar Sicilya'yı alıyor, ayaklanmalarla başa çıkamayan Fatımiler 1096 yılında Filistin ve Halep'ten çekiliyordu. Bu arada Fatımiler arasında hilafet nedeniyle iç çatışmalar çıkıyor, çocuk yaştaki bazı kişiler kendilerini halife ilan ediyor, diğer halifeler ise vezirlerin elinde adeta oyuncak oluyorlardı. Bunun yanı sıra Haçlılar da saldırıyordu. Gerçi 1158 yılında Fatımiler Haçlılara karşı direnebiliyorlardı. Ama bir süre sonra Kudüs'teki Haçlı Krallığı'nın etkisi altına giriyor, bunu Halep ve Şam Atabeyi Nureddin Zengin'in denetimi izliyordu. Nureddin Zengin'in yeğeni Şirkuk yönetime tamamen egemen oluyor, o ölünce yeğeni Selahaddin Eyyubi, Abbasi Halifesi adına hutbe okutarak Fatımi Halifesi'nin ölümünden kısa bir süre sonra Fatımi Devleti'ne son veriyordu. Doçent Doktor Bahriye Uçok, adı geçen eser, sayfa 117. Ne ki Fatımi Devleti hem hükümran olduğu dönemde hem de yıkıldıktan sonraki yüzyıllarda İslam ve Hristiyan toplumlarının sosyal yaşamlarında derin izler bırakıyordu. Şöyle ki, Meymun'un oğlu Abdullah, Ubeydullah tarikatını kökleştirip yaygınlaştırırken, adamlarından Fereç Kaşani'yi Irak'a, yani egemen devlet olan Abbasilerin saltanat merkezine gönderiyordu. Fereç Kaşani aynı zamanda Zikreveyh olarak da tanınıyordu. Gizli çalışıyor, birkaç sene içinde Irak'ta çok sayıda yandaş topluyordu. Yandaşlarından biri ve etkili olanı da Mehruvan'da yaşıyordu. İddiaya göre bu zat kendisinden başkası değildi. Bu adam gece gündüz ibadet ediyor, yoksul bir yaşam sürüyor, açıkta yatıp kalkıyordu. Ancak herkes ona saygı gösteriyordu. Çevrede herkes onunla ilgileniyor, ondan bahsediyor, yanına gidenler bu mübarek adamın bereketinden ve duasından yararlanmak istiyordu. Halk her gün onun çevresinde toplanıyor, onu dinliyor, sözlerinde keramet ve bereket arıyordu. Bu şahıs giderek etkinlik kazanıyordu. Diğer taraftan verdiği vaazlar da sertleşiyor, içeriği değişiyordu. Üstelik sadece vaazlarla da yetinmiyor, durmadan örgütleniyordu. Ona göre ortalık fesada boğulmuş bulunuyordu. Hükümet zulmediyordu. Her yerde bozulmuşluk ve kokuşmuşluk vardı. Halk hoşnutsuzluk içindeydi ve rahatsızdı. İnsanlar doğru yoldan sapıyordu. Bütün bunların düzeltilmesi ve kötülüklerin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bunu yapabilecek tek kimse insanlığın beklediği Mehdi olabilirdi. Sadece o dünyayı adalete kavuşturabilirdi. Mehdi ise zahitlerin bahsettiği imamdan başkası değildi. Mehdi imamın ta kendisiydi. Bu görüşleri çevreye yayan adamı giderek taban buluyor, güçleniyor, çevresi kalabalıklaşıyordu. Bunun üzerine vaazları şekil değiştirirken kendisi de yanına gelenlerden birer altın getirmelerini istiyordu. Böylece büyük miktarda altın toplamaya başlıyordu. Bu altınlar Mehdi olduğunu ileri sürdüğü imam için toplanıyordu. O aşamada paraları toplayarak Mehdilik konumundaki imamı finanse etmeye başlayan şahısın yanında Hamdan Kirmit, Karmat adlı bir şahıs da yer alıyordu. Karmat onun en yakın ve makbul adamı konumunda bulunuyor, onun namına her yere gidiyor, altınları o topluyor, onun vaazlarını ve telkinlerini yayıyor, kerametlerinden ve mucizelerinden bahsederek halkı ona doğru yönlendiriyordu. Bu sırada Abbasi yönetimi de harekete geçiyor, bir güç odağı oluşturmaya başlayan şahsı yakalatarak idama mahkum ediyordu. Ancak adam kaçmayı başarıyordu. Kaçarken de tüm yetkilerin servetini ve örgütü Karmat'a bırakıyordu. Bu olay 890'lı yıllarda cereyan ediyordu. Zaten 870'lerden itibaren başta Mezopotamya olmak üzere tüm bölge çalkalanıp duruyordu. Buradaki zenci köleler ayaklanıyordu. Bazı Arap ve Nabati toplulukları da bunlara paralel hareket ederek kargaşa çıkarıyorlardı. İslam tarihi Emeviler, Abbasiler, Doçent Doktor Bahriye Uçok, MEB Ankara 1983 sayfa 114. Karmatilik adı verilen hareket Eşas'ın oğlu Hamdan Karamit tarafından kuruluyor ve adına Karmatilik, Karamita, Karamitiye deniliyordu. Karmatilik akım gizemsel açıdan İsmaililiğin inançlarını taşıyordu. Hiç kuşku yok ki içinde Mazdekçiliğin izlerini de muhafaza ediyordu. Karmatilik Batıniliğin en etkin ve önemli akımını teşkil ediyordu. Orhan Ançerlioğlu, adı geçen eser, sayfa 300. Mazdekçiliğin ortaklaşıcı ve kadınları mal kabul eden kamucu anlayışı ve ilkeleri, karmatiliğin temel sosyal ve ekonomik ilkelerini oluşturuyordu. Nitekim karma tasarruf hakkını ortadan kaldırıyor, kadınları ortak mal haline getiriyordu. Batıni oldukları için karmatiler başta namaz olmak üzere ibadet etmeyi bir kenara bırakıyorlardı. Kendilerini çapulculuğa ve eşkıyalığa vermişler, hiçbir cinayeti irtikap etmekten çekinmemişler ve tarihte kanlı bir iz bırakmışlardır. Ömer Rıza Doğrul, adı geçen eser, sayfa 21. Kayınbiraderi Abdan ile birlikte karmatilik hareketini de organize ederek yayan karmat, vasıtta büyük bir ayaklanma meydana getiriyordu. Bu denli güçlenen karmatiler tam anlamıyla bir gizli örgüt yapılanması gösteriyordu. Karmatiler sünnilerin okuyamadığı gizli bir alfabe kullanıyorlardı. Karmatiler bilimsel bakımdan Arapçanın özellikle eski Yunan dilindeki terimleri kapsayacak bir biçime sokulmasını amaçlıyorlardı. Siyasal bakımdan hilafetin Aliye ve soyuna ait olduğunu savunuyorlardı. Aslında tipik bir İsmailiye tarikatı içeriği yansıtıyordu. Karmatiler dinsel ilkelerini sözde Kur'an'a dayandırıyorlardı. Ancak bütün ırklara, dinlere ve sosyal sınıflara uygulanabilecek simgesel bir ortak ilkenin saptanarak benimsenmesini istiyorlardı. Bu temel ilke ise akla, eşitliğe ve hoşgörüye dayanıyordu. Doçent Doktor Bahri Üçek, adı geçen eser, sayfa 115. Karmatiliği Hamdan bin el-Eşas Karmat kuruyor ve kayınbiraderi Abdan yayıyordu. Ancak karmatilerin sahibi zuhur ve sahibi nake adlarıyla bilinen gizli başkanlarının bulunduğu söyleniyordu. İddiaya göre Hamdan Karmat ile Abdan'ı bu gizli başkanlar yönetiyordu. Orhan Ançerlioğlu, adı geçen eser, sayfa 300. Yine iddiaya göre bu gizli başkan Zikre Veyh'ten başkası değildi. Aynı iddiaya göre Nehruvan'da ortaya çıkıp idama mahkum edilmişken kaçan ve yerini Karmat'a bıraktıktan sonra ortadan kaybolan şahıs da Faraç Kaşani, yani Zikre Veyh'in ta kendisiydi. Karmatiliği yayanların başında ise Zikre Veyh'in üç oğlundan biri olan Yahya yer alıyordu. Diğer oğullarının adı ise Hüseyin ve Ali'ydi. Yahya karmatilik bağlamında bir çete oluşturuyordu. Bu çete durmadan büyüyor ve ordulaşıyordu. Karmati ordusu Yahya'nın kumandası altında Şam'ı kuşatıyor, Bağdat ve Mısır'dan gelen Arap ordusu karşısında geriliyor, Yahya ise bu çarpışmada ölüyordu. Karmati ordusunun başına bu kez Hüseyin geçiyordu. Hüseyin tekrar Şam şehrine saldırıyordu. Şamlılar kılıçtan geçiriliyor, kent 300 bin altın vergiye bağlanıyordu. Bu başarının arkasından Humus kentine yürüyor ve burayı ele geçiriyordu. Hüseyin burada kendisini Mehdi ilan ediyor ve adına hutbe okutuyordu. Karmatiler Şam ve Humus'tan sonra Hama'ya gidiyor, Ma'arra ve Selemye'yi zapt ediyorlardı. Bunun üzerine Bağdat'taki yönetim harekete geçiyor ancak başarılı olamıyordu. Nitekim Mısır'dan büyük bir kuvvet toplanıp sevk ediliyordu. Bu büyük ordu Mehdilik iddiasındaki Hüseyin'i ele geçiriyor ve Bağdat'a gönderiyordu. Karmatilerin kuvvetleri yenilip dağılıyor, Hüseyin ise Bağdat'ta idam ediliyordu. Bunun üzerine Karmatilerin kalan grupları üçüncü kardeş olan Ali'nin emri altına giriyordu. Zikre Veyh ve oğlu Ali, Şam ve Küfe yerine bu kez de Yemen'i hedef seçiyordu. Nitekim Karmatiler Yemen'i baştan başa ele geçiriyor, kimse de Yemen'e yardıma gidemiyordu. Buralara hakim olan Karmatiler Şam'a karşı akınlar düzenliyorlardı. Zikre Veyh bir devlet kurmayı amaçlıyor, bunun için Bağdat'ın otoritesinin ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyordu. Bütün eylemleri Zikre Veyh yönetiyor fakat o hiçbir zaman ortalıkta görünmüyor, onun olaylardaki gerçek rolünü sadece üç kişi biliyordu. Ancak bu kez Zikre Veyh bizzat kendisi Bağdat üzerine yürüyen cengaverlerin başına geçiyor, yıllarca gizlendikten sonra ortaya çıkıyordu. Onun bulunduğu yer Durirye mevkiine yakın yer altında bir indi. İn üzerine demir bir kapı kapanıyor ve üzerine toprak yığılıyor, inin izi kayboluyordu. Ömer Rıza Doğrul, adı geçen eser, sayfa 24. Bağdat harekatına liderlik etmek üzere Zikre Veyh bu inden ilk kez çıkıyor. Bu çıkış yandaşları tarafından adeta Mehdi'nin yeryüzüne inişi gibi karşılanıyordu. Nitekim Zikre Veyh'in mezarından dipdiri çıktığı mucizesi kulaktan kulağa, ağızdan ağıza her tarafa yayılıyordu. Bu nedenle karmatilere başkaları da katılıyor, gönüllü olarak Mehdi'nin ordusunda yer alıyordu. Bu kuvvetler Bağdat'a Hüseyin'in intikamını almak için yürüyor, savaşlarda ya Hüseyin, ya Hüseyin diye bağırıyorlardı. Böylece Zikre Veyh hem Muhammed'in torununun adını kullanarak İran halkının sempatisini kazanıyor, hem de kendi oğlunun intikamı için yola çıktığını haykırıyor, duyuruyordu. Karmaatiler karşılarına çıkan Bağdat kuvvetlerini dağıtıyor, hacca giden yolları kontrollerini alıyor, yolların üzerindeki kuyulara ise öldürdükleri insanların cesetlerini dolduruyorlardı. Karmaatiler Bağdat'tan gönderilen 20 bin kişilik bir orduyu da çöle sürüyor ve orada susuzluktan öldürüyordu. Ne ki arka arkaya cereyan eden çatışmalardan birinde Zikraveyh'in kuvvetleri bozguna uğruyor, kendisi önce yaralanıyor, Bağdat'a götürülürken yaşamını yolda yitiriyordu. Buna rağmen cesedi Bağdat'a götürülüyor ve burada asılıyordu. Ömer Rıza Doğrul, adı geçen eser, sayfa 28. Zikraveyh'in ölümüyle birlikte Karmatilere ağır bir darbe daha indirilmiş oluyordu. Zikraveyh'in yandaşları onun ölümsüzlüğüne inandıkları için Bağdat'ta asılan cesedi daha sonra parçalanıyor, başı kesilip Karmatilerin yoğun bulunduğu yerlerde dolaştırılarak teşhir ediliyordu. O sırada Karmatilik Semerkant'a ve Horasan'a kadar yayıldığı için Zikraveyh'in kesik başı Horasan'da da dolaştırılıyordu. Karmatilerin güçlü olduğu bir zamanda Zikraveyh Ebu Said Hasan el-Cenabi'yi el-Ahsa'ya gönderiyordu. Hasan el-Cenabi 899 yılında Mümine'yi başkent yaparak burada bir Karmati devleti kuruyordu. Hasan el-Cenabi'ye Bedeviler de katılıyordu. Doçent Doktor Bahriye Uçak, adı geçen eser, sayfa 115. Ancak Karmatilerin Bağdat'ı yeniden tehdit etmeye başladıkları bir sırada Hasan el-Cennabi hamamda yıkanırken bir suikasta kurban gidiyordu. Cennabi'nin öldürülmesi üzerine Karmatilerin başına oğlu Ebu Tahir geçiyordu. Ebu Tahir Karmatilerin devletini daha da güçlendiriyordu. Hac yolunu kontrolde tutuyor, hacıları kılıçtan geçiriyor, haraç alıyor, her türlü eşkıyalığı yapıyordu. Birkaç bin adamıyla halifenin ordularını aciz içinde bırakıyordu. Bu sergerdenin asıl irtikap etmek istediği cinayet 317 Hicri yılında vuku buldu. Hüccac Mekke'de toplanmış ve dini farizasını ifasına başlamışlardı. Adet olduğu üzere Hüccac Arafat'a çıkmışlar, Arafat'ta durmuşlar, sonra da Mekke'ye dönmek üzere hareket etmişlerdi. Bütün Hüccac kılıçtan geçirilmiş ve hepsi de soyulmuşlardı. Harem-i Şerif'e iltica eden hacılar dahi öldürülmüş, hatta Kabe'nin içine girmeye imkan bulan birkaç kişi bile mabedin içinde öldürülmüşlerdi. Hacıların cesetleri Zemzem kuyusunun içine de atılmış, daha sonra Ebu Tahir'i Haceri Esved'i ve Kabe'nin kapısını sökmüş ve bunları da kendi hükmü altında bulunan Hucur'a götürmüştü. Bundan başka Kabe'nin örtüleri de yağma edilmiş ve cinayet böylece tamamlanmıştı. Ömer Rıza Doğrul, adı geçen eser, sayfa 29. Ebu Tahir'in Hacerül İsved'i El-Ahsa'ya götürmesinin nedeni burayı yeni bir Kabe yapmak istemesinden kaynaklanıyordu. Bağdat hükümeti Hacerül İsved'i almak için Karmatilere 50 bin altın vermeyi öneriyor fakat red cevabı alıyorlardı. Bu sırada Kuzey Afrika'da da önemli gelişmeler yaşanıyor ve tarih sahnesinde güçlü bir devlet olan Fatımi Devleti çıkmış bulunuyordu. Fatımi Devleti'ni Meymun'un oğlu Abdullah kuruyor ve hükmediyordu. Abdullah yani Ubeydullah aynı zamanda kendisini Mehdi ilan ediyordu. Bu arada Abdullah ile oğlu Hüseyin her tarafa imam temsilcilerini gönderiyordu. Buna paralel olarak Ebu Abdullah Şii namında bir yetkiliyi de gönderiyordu. Diğer taraftan İmam Mehdi, Karmatilerin Mehdisi Ebu Tahir'e haber göndererek başta Hacerül Esved olmak üzere yağmaladıkları her şeyi Kabe'ye iade etmelerini istiyordu. Unutmamak gerekir ki Kuzey Afrika'da bulunan Fatimi Devleti'nin başı olan İmam Mehdi'nin Karmatiler üzerinde büyük bir etkisi ve nüfuzu bulunuyordu. Ebu Tahir onun emrine boyun eğiyor, 30 yıl sonra Hacerül Esved Kufe Camii'nde teşhir edildikten sonra Mekke'ye iade ediliyordu. Bundan sonra Karmatilerin gücü giderek zayıflıyordu. Nitekim Karmatiler önce Fatimilere karşı mücadele ediyor, başarılı olamıyordu. Hasan el-Cennabi'nin ölümünden sonra oğulları birbirine düşüyor ve Karmatilerin gücü bölünüp yok oluyordu. Buna karşılık artık Fatimi Devleti'nin yıldızı parlamaya başlıyordu. Buna paralel olarak da yine doğuda tüm çevreleri ilgilendiren ve etkileyen ve yine İsmailiye mezhebinden türeyen bir tarikat, daha doğrusu bir suç ve terör örgütü ortaya çıkıyordu. Fatımilerin en güçlü olduğu dönemde üzerinde en çok durdukları konu eğitim meselesi oluyordu. İsmaililiği bu yoldan yaymak ve güçlendirmek istiyorlardı. Onun için de büyük bir eğitim müessesesi kuruluyor ve adına da Darül Hikme deniyordu. Darül Hikme'de Meymun'un oğlu Abdullah'ın Ubeydullah ilkeleri yoğun ve büyük bir disiplin içinde öğretiliyordu. İran İsmaililerinin ileri gelenlerine olan kimya, sihir, gizli ilimler adına ne varsa her konuyla ilgilenen ve devrinin bütün ilimleriyle aşina olan Hasan Sabbah Kahire'ye geliyordu. Burada bir süre Darül Hikme'ye devam eden Hasan Sabbah, İsmaililerin en büyük imamı Müstansır ile görüşüyor, ondan büyük yetkiler alıyordu. Sabbah tüccar kıyafetine girerek dolaşıyor ve büyük bir geziye çıkıyordu. Bir süre Mısır'da kalan Sabbah buradan Şam'a geçiyordu. Oradan Cezire'ye ve Diyarbakır'a uğruyor, sonra Horasan'a gidiyordu. Buradan Kaşgar üzerinden Mavera Ünnehir'e iniyordu. Her yerde İsmailiye mezhebini ileri gelenleri ve yandaşlarıyla görüşüyordu. En büyük imamdan aldığı yetkiye dayanarak bunlardan yardım ve destek talep ediyordu. Hasan Sabbah'ın bu seyahati Alamut Kalesi'nde son buluyordu. Suriye'deki Alamut Kalesi'ni gören Sabbah aradığı yerin burası olduğunu düşünüyor ve kaleyi sahiplenerek yerleşiyordu. Ömer Rıza Doğrul, adı geçen eser, sayfa 44. İsmaililerin bu sırada İran'daki merkezini İsfahan yakınlarındaki Şahdur Kalesi oluşturuyordu. Burada hükümran olan İbni Attaş İsmaililerin lideri konumunda bulunuyordu. Bağlı olduğu mezhebin bir gereği olarak, zira onlar devlet fikrine ve otoritesine karşıydılar, her yana saldırıyor, her tarafı yağma ediyor, cinayetler işliyordu. Halk ona vergi adı altında haraç ödüyordu. Bu sırada Melik Şah'ın oğulları birbirleriyle iktidar kavgası yapıyor ve Büyük Selçuk Devleti otorite boşluğu içinde bulunuyordu. İbni Attaş çevreye dehşet salarken Hasan Sabbah da Alamut Kalesi'ne yerleşerek benzer eylemler sergilemeye başlıyordu. Selçuk veziri Nizamül Mülk Alamut'u ele geçirmek amacıyla kuşatıyor, fakat Hasan Sabbah onu öldürtüyordu. Bu sırada Büyük Selçuk tahtındaki kavgalar da bir an için duruluyordu. Bundan yararlanan Sultan Mehmet Şahdur Kalesi'ni kuşatarak içeridekileri aç bırakıyordu. Bir süre sonra İbni Attaş savaşın aleyhine sonuçlanacağını fark ediyor, Alamut Kalesi'ndeki Hasan Sabbah'ın yanına gitmesine izin verilmesini istiyordu. Ancak buna rağmen yine de acımasızca davranıyor ve pek çok İsmaili'nin öldürülmesine yol açacak saldırılarda bulunuyordu. Nihayet çatışmalar sırasında yakalanıyor ve Sultan Mehmet onu bir hafta tutsak ediyordu. 12 yıl boyunca bölgeye dehşet salan bu azılı İsmaili önderi sultanın emriyle derisi yüzülerek öldürülüyordu. İbni Attaş'ın bu şekilde ortadan kaldırılmasıyla doğudaki İsmaililerin önderliğini Hasan Sabbah ele geçiriyordu. Sabbah İsmailli terörü konusunda diğer önderlerden son derece farklı davranıyor, planlı ve programlı hareket ediyordu. Alamut Kalesi, ki Alamut Kartal Yuvası anlamına geliyordu, son derece uygun bir coğrafyada bulunuyordu. Kale iki dağın arasında, savunması çok kolay ve elverişli bir vadide yer alıyordu. İsmaililiğin başkanı konumundaki Hasan Sabbah, ki kurduğu tarikat kendi adından esinlenilerek Sabbahiye diye anılıyordu, çok farklı bir strateji uyguluyordu. Her şeyden önce İsmaililiği tam anlamıyla egemen kılabilmek için tüm rakiplerini ve hasımlarını öldürerek ortadan kaldırmayı planlıyordu. Bu cinayetleri ise suikastler düzenleyerek gerçekleştirecek olan fedailere, katillere gereksinim duyuyordu. Bunu da bir sistem dahilinde gerçekleştiriyordu. Hasan Sabbah iki dağın arasındaki vadiyi tamamen kapatarak burada adeta büyülü bir bahçe veya sanal bir cennet oluşturuyordu. İçeride meyve ağaçlarının en güzelleri ve en nadireleri vardı. Bahçenin etrafında muhteşem köşkler inşa olunmuş, bunların içi nefis bir surette tefriş edilmişti. Bahçenin içinde şaraplarla süt ve ballar dolu ırmaklar vardı. Dünyanın en güzel kızları buradaydı. Güzel sesli olmalarına dikkat olunan bu kızlar türlü türlü musiki aletlerini çalarlar ve her raksı bilirlerdi. Ömer Rıza Doğrul, adı geçen eser, sayfa 46. Hasan Sabbah'ın tesis ettiği bu yapay cennete yabancıların girmesi mümkün olamıyordu. Bunun gerçekleşebilmesi için önce vadinin girişinde yer alan kalenin zapt edilmesi gerekiyordu. Sabbah adamları vasıtasıyla çevredeki yerleşim birimlerini kontrol altına alıyor, fedai olabilecek ve işine yarayabilecek 20 yaş civarındaki gençleri bu yerleşim birimlerinden toplayarak kaleye getiriyordu. Bu delikanlılara önce afyon ve esrar veriliyor, uyumaları, sızmaları sağlanıyordu. Gençler kendinden geçmiş vaziyette yapay cennete bırakılıyor ve gözlerini bu ortamda açıp kendilerine geliyorlardı. Delikanlılar burada istedikleri gibi yaşıyor, kadın ve kızlar başta olmak üzere buradaki tüm güzelliklerden yararlanabiliyorlardı. Bu gençler bir süre sonra yapay cennette yaşamaya alışıyorlardı. Hasan Sabbah bir cinayet işleteceği veya suikast düzenleteceği zaman yapay cennetinde işine yarayacak bir genci veya gençleri seçiyordu. Bunlar cennetten çıkarılıyor, kendilerine görev veriliyordu. Ayrıca onlara bu görevi başarıyla tamamlamaları halinde meleklerinin kendilerini cennete tekrar kabul edecekleri bildiriliyordu. Hasan Sabbah görev sırasında yaşamlarını yitirmeleri halinde meleklerini gönderip onları yine de cennetine aldırtacağını vaat ediyordu. Hasan Sabbah'ın yetiştirdiği genç fedailerin arasından dünyada bir benzeri dahi görülmemiş caniler, katiller, haydutlar, terörist ve suikastçılar çıkıyordu. Zira cennetten çıkanların tek amacı tekrar o cennete dönebilmek oluyordu. Bunun için de her emre körü körüne boyun eğiyor, itaat ediyorlardı. Bunlar sadece başkalarınınkine değil, şeyh istediği takdirde kendi yaşamlarına bile son verebiliyorlardı. Hasan Sabbah katilleri sayesinde bütün hasımlarını ortadan kaldırarak hem gücünü herkese kabul ettiriyor, hem de çevreye büyük korku salarak düşmanlarını sindiriyordu.